Ayrım 11. Bölüm 21. Anna, Tanrı aşkına cevap ver. Laura'nın sesi banyonun içinde açık vasistastan dışarının nemli havasına karışan son buhar dumanlarının arasında çınlıyordu. Çağrıları Anna'yı üzerine çıktığı saçak silmesine kadar takip edip binanın avlusuna ulaşıyordu. Anna, kapıyı aç! Anna sırtını duvara vermiş, saçak silmesinin üstünde dengesini kaybetmemeye çalışarak yan yan ilerliyordu. Taşın soğukluğunu kürek kemiklerinde hissediyor, yağmur sel gibi yüzünden akıyor, rüzgar ıslak saçlarını yüzüne yapıştırıyordu. Aşağıya 20 metre aşağıdaki avluya bakmamaya çalışarak tam önüne bütün dikkatiyle karşıdaki binanın duvarına bakıyordu. Kapıyı aç! Banyo kapısının kırıldığını duydu. Bir saniye sonra Lauren, Anna'nın kaçtığı pencerede belirdi. Yüz hatları değişmiş, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Aynı anda Anna, yan balkonun kafesi bölmesine ulaştı. Taş bordürü yakaladı, tek hareketle üzerinden atladı ve diğer tarafa dizlerinin üstüne düştü. Kaçarken aceleyle elbisesinin üzerine geçirdiği siyah kimononun yırtıldığını hissetti. ''Anna, geri dön!'' Balkonun korkuluk sütunlarının arasından kocasının gözleriyle kendisini aradığını gördü. Ayağa kalktı, teras boyunca koştu. Diğer balkon bölmesinin öte tarafına geçti ve duvara yapıştı. Yeni saçak silmesini geçmeye hazırdı. O andan itibaren her şey kontrolden çıktı. Laura'nın elinde bir VHF verici vardı. Paniklemiş bir sesle bağırıyordu. ''Bütün birimlerin dikkatine, o kaçıyor. Tekrar ediyorum, kaçmak üzere.'' Birkaç saniye sonra avluda iki adam belirdi. Sivil giyimliydiler ama kollarında kırmızı polis bantları vardı. Otomatik tüfeklerini Anna'ya doğrultmuşlardı. Aynı anda karşı apartmanın üçüncü katındaki vitray camlı bir pencere açıldı. Bir adam belirdi, iki eliyle krom renkli bir tabanca tutuyordu. Çevresine bakındı, Anna'nın yerini tespit etti. Bu mesafeden onun için mükemmel bir hedefti. Aşağıda yeni bir hareketlenme oldu. Üç adam ilk iki adama katıldı. Aralarında Nikola yani şoförleri de vardı. Her biri eğri şarjörlü aynı tip otomatik tüfekler taşıyordu. Anna gözlerini kapadı ve dengesini sağlamak için kollarını açtı. Etrafa büyük bir sessizlik hakimdi. Bütün düşünceleri yok eden ve Anna'ya tuhaf bir soğukkanlılık kazandıran bir sessizlik. Gözleri kapalı, kolları açık bir halde ilerlemeye devam etti. Lauren hala bağırıyordu. ''Ateş etmeyin Tanrı aşkına, o bize canlı lazım.'' Gözlerini açtı, sağ tarafta özenle saçlarını taramış Lauren bir yandan elindeki telsize bağırıyor, diğer yandan da parmağıyla Anna'yı işaret ediyordu. Karşıda elleriyle tabancasını sıkıca kavramış nişancı hareketsiz duruyordu. Anna adamın ağzındaki telsiz mikrofonu bu mesafeden seçebiliyordu. Aşağıda yüzleri yukarı doğru çevrilmiş, neredeyse nefes bile almadan hareketsiz duran beş adam atış pozisyonunda bekliyordu. Ve bu bir sürü silahlı adamın tek bir hedefi vardı, kendisi. Siyahlara bürünmüş bir tebeşir gibi bembeyaz İsa konumunda bekliyordu. Oluğun hafifçe kavis yapmış olduğunu gördü. Vücudunu geriye doğru büktü, elini diğer tarafa geçirdi, sonra engelin üstünden geçti. Birkaç metre ileride bir pencere onu durdurdu. Binanın planını hatırlamaya çalıştı. Bu pencere servis merdivenine açılıyordu. Dirseğini kaldırdı ve camı kırmak için hızla vurdu. Ama kırılmadı. Bir kez daha hamle yaptı, kolunu var gücüyle indirdi. Cam patladı. Kırılan cam parçalarından kaçmak için geri çekildi ve dengesini kaybetti. Bastığı yer ağırlığına dayanamadı. Düşerken Laura'nın bağırdığını duydu. ''Ateş etmeyin!'' Bir müddet havada asılı kalmış gibi hissetti kendini. Sonra sert bir zemine çarptı. Siyah bir alev tüm vücudunu sardı. Çarpmanın etkisiyle her yanı acıdı. Sırtı, kolları, topukları sert köşelere vurdu. Kol ve bacaklarında binlerce acı hissetti. Düştüğü yerde yuvarlandı. Kafası bacaklarının altında kaldı. Çenesi göğüs kafesinin altında ezildi ve nefesi kesildi. Sonra kendini kaybetti. Önce toz tadı, ardından da kan tadı aldı. Kendine geldi. Bir merdivenin dibinde, dizleri karnına çekik, iki büklüm bir haldeydi. Gözlerini yukarı kaldırdı ve gri tavanı, sarı ışıklı lamba karpuzunu gördü. Evet, olmak istediği yerde, servis merdivenindeydi. Korkuluğa tutunarak ayağa kalktı. Her şeyden önce kırılan bir yeri yoktu. Sadece sağ kolunda boylamasına bir yarık vardı. bir cam parçası deriyi yırtmış ve omza yakın bir yere saplanıp kalmıştı. Diş etleri de yaralanmış olmalıydı çünkü ağzı kan içindeydi ama dişleri yerinde duruyordu. Yavaşça kolundaki cam parçasını çıkardı. Sonra seri hareketlerle kimonosunun etek kısmını yırttı ve yarasının üstüne sardı. İçinde bulunduğu durumun bir muhakemesini yaptı. Sırt üstü bir kat aşağı inmişti. Öyleyse burası ikinci katın sahanlığı olmalıydı. Peşindeki adamlar her an zemin kata ulaşabilirlerdi. Dörder dörder basamakları tırmandı, kendi katına geçti, sonra dördüncü ve beşinci katları. Birden Laura'nın sesi merdiven boşluğunda yankılandı. ''Acele edin, hizmetçi odalarından yandaki binaya geçecek.'' Anna hızlandı, yedinci kata ulaştı. İçinden verdiği fikir için Laura'na teşekkür etti. Hizmetçi odalarının bulunduğu koridora daldı ve koştu. Bir sürü kapının, pencerenin, lavabonun önünden geçti. Sonra bir başka merdivene ulaştı. Hızla atıldı. Yeniden sahanlıkları birer birer geçmeye başlamıştı ki bir an durdu. Kurulan tuzağı anlamıştı. Adamlar telsizde haberleşiyordu. Bazıları peşinden gelirken bazıları da bu binanın girişinde onu bekliyor olacaktı. O sırada sol taraftan bir aspiratör gürültüsü geldiğini duydu. Kaçıncı katta olduğunu bilmiyordu ama bunun bir önemi yoktu. Bu kapı başka bir daireye açılıyordu. Böylece yeni bir servis merdivenine ulaşabilirdi. Var gücüyle kapıya vurdu. Hiçbir şey duymuyordu. Ne yumrukladığı kapıdan çıkan sesi ne de göğüs kafesi içindeki kalbinin atışlarını. Bir daha vurdu. Üst katlardan büyük bir hızla ona doğru yaklaşan bir koşuşturma duyuluyordu. Aşağıdan da yukarı doğru çıkan birilerinin ayak sesleri geliyordu. Yeniden kapıya yüklendi. Hem yumrukluyor hem de bağırarak yardım istiyordu. Sonunda kapı açıldı. Pembe bluzlu ufak tefek bir kadın kapı aralığında belirdi. Anna bir omuz darbesiyle kapıyı iyice açıp içeri girdi, sonra çelik kapıyı kapattı. Anahtarı kilidin içinde iki kez çevirdi ve alıp cebine attı. Anna kendi etrafında döndü ve pırıl pırıl beyaz bir mutfakta olduğunu gördü. Temizlikçi kadın şaşkın bir halde süpürgesini sımsıkı tutunmuştu. Anna yaklaşıp kadının yüzüne doğru bağırdı. ''Kapıyı açmayacaksınız, anladınız mı?'' Temizlikçi kadını omuzlarından tuttu ve tekrarladı. ''Hiç kimseye açmayacaksın, anladın mı?'' Kapı vurulmaya başlamıştı bile. ''Polis, açın!'' Anna dairenin içinde kaçmaya başladı. Bir koridora çıktı, sağlı sollu odaları geçti. Birkaç saniye içinde bu dairenin de kendi dairesiyle aynı olduğunu anladı. Salonu bulmak için sağa döndü. Büyük tablolar, kızıl ağaçtan mobilyalar, doğu halıları, döşekten daha geniş kanepeler. Hole ulaşmak için sola dönmesi gerekiyordu. İleri doğru atıldı. Ayaklarını bir köpeğin, açık pas rengi, iri ancak sessiz bir köpeğin, ağzından son anda kurtardı ve sonra kafasına bir havlu sarmış bornozlu bir kadının üzerine düştü. Kimsiniz? Diye bağırdı kadın. Tepesindeki havluyu değerli bir testi gibi tutuyordu. Anna az kalsın kahkahalarla gülecekti. Bugün ona sorulacak bir soru değildi bu. Kadını itti. Andre'ye ulaştı ve kapıyı açtı. Tam dışarı çıkıyordu ki akaju konsolun üstünde anahtarları ve otopark kapısının uzaktan kumanda aletini gördü. Bu apartmanların hepsinin altlarında, bodrumlarında otopark vardı. Uzaktan kumandayı aldı ve kırmızı kadife halı kaplı merdivenlere yöneldi. Doğrudan bodruma indi. Her yeri sızlıyor, kısa kısa soluk alıyordu. Ama planı kafasında tıkır tıkır işliyordu. Polislerin kurduğu tuzak bodrum katında işe yaramayacaktı. Anna otopark rampasından dışarı çıkmayı tasarlamıştı. Burası bloğun diğer tarafına Daru sokağına açılıyordu. Bu çıkışı düşünmediklerine dair bahse bile girebilirdi. Otoparkın beton zemini üzerinde karanlıkta kapıya doğru koştu. Tam uzaktan kumandayı kapıya yöneltmişti ki kapının kendiliğinden açıldığını gördü. Silahlı dört adam rampadan aşağıya iniyordu. Düşmanını küçümsemişti. Bir arabanın arkasına gizlenecek zamanı ancak buldu. Dizüstü çökmüştü. İki eli de yerdeydi. Adamlar önünden geçerken sert ayak seslerinin tüm vücudunu titrettiğini hissetti. Ve hıçkırıklara boğulmamak için kendini zor tuttu. Aynasızlar arabaların arasında dolaşıyor, fenerleriyle her yeri kontrol ediyordu. Anna iyice duvara yapıştı. O esnada kolunun yeniden kanamaya başlamış olduğunu fark etti. Koluna sıkıca sardığı kimono parçası gevşemişti. Dişlerinin de yardımıyla bir daha sıktı. Kafasının içinde binbir düşünce vardı. Adamlar en ücra köşeleri bile kontrol ederek, arayarak ağır ağır uzaklaşıyordu. Ama her an geri dönebilir ve onu yakalayabilirlerdi. Anna gözleriyle çevresini taradı ve sağ tarafta birkaç metre ileride gri bir kapı gördü. Eğer hafızası onu yanıltmıyorsa buradan Daru sokağında bulunan bir binaya geçiliyordu. Daha fazla düşünmeden duvarla araba tamponlarının arasından süzülerek kapıya ulaştı ve tam geçebileceği kadar araladı. Birkaç saniye sonra aydınlık ve modern bir holdeydi. Kimse yoktu. Basamakları uçarcasına tırmandı ve kendini dışarı attı. Yola fırladı. Vücuduna temas eden yağmurun tadını çıkarıyordu ama bir fren sesi Anna'yı kendine getirdi. Bir araba birkaç santimetre önünde durmuştu. Rüzgarda uçuşan kimonosunun etekleri arabanın tamponuna değiyordu. Anna geriledi, korkmuş ve şaşırmıştı. Şoför camını indirdi ve bağırdı. "Hey Yosma, karşıdan karşıya geçerken önüne baksan iyi olur." Anna adamı dikkate almadı. Etrafta başka aynasız var mı diye sağına soluna bakıyordu. Adam tehlikeli bir fırtına öncesi gibi gergin ve elektrik yüklüydü. Ama asıl fırtına Anna'nın kendisiydi. Şoför ağır ağır ilerledi. "Sağlığına dikkat et yavrum. Bas git." Adam fren yaptı. "Ne?" Anna parmağını adama doğru uzattı. Sinirden kıpkırmızı kesilmişti. "Çek arabanı diyorum." Şoför duraksadı. Dudakları titriyordu. Böyle bir karşılık alacağını beklemiyordu. Alt tarafı basit bir ağız dalaşıydı ama durum ciddileşebilirdi. Omuzunu silkti ve gaza bastı. Aklına yeni bir fikir geldi. Son hızla birkaç numara ileride olan Paris Ortodoks Kilisesi'ne doğru kaçmaya başladı. Demir parmaklıklar boyunca ilerledi. Çakıl taşlı avluyu geçti ve ana kapıya çıkan basamakları tırmandı. Vernikli ahşap kapıyı itti ve koyu karanlığın içine daldı. Sahın Anna'ya çok karanlık geldi ama gerçekte şakaklarının zonklaması nedeniyle görüşü bulanıklaşmıştı. Sonra yavaş yavaş pırıl pırıl parlayan altın süslemeleri, kızılımsı ikonaları, yorgun alevleri andıran bakır rengi sandalye arkalıklarını seçmeye başladı. Dikkatle ilerledi ve kilisedeki daha az parlak diğer eşyaları da görmeye başladı. Her şey ölçülü bir düzen içindeydi. Her eşya vitraylardan, mumlardan, ferforj avizelerden yayılan birkaç damla ışık altında birbiriyle bir çekişme içindeydi. Frekslerdeki kişiler bile ışığa kavuşmak için karanlıklarından kurtulmak ister gibiydi. Tüm kilisenin içi gümüş rengi bir ışıkla kaplıydı. Aydınlıkla karanlık arasında gizli bir savaşın sürdüğü ışık karanlık dalgalanması. Anna nefesini tuttu. Göğsü yanıyordu. Vücudu, elbiseleri terden sırılsıklandı. Durup bir sütuna yaslandı, taşın soğukluğu hoşuna gitti. Az sonra kalp atışları normale döndü. Buradaki her ayrıntının sanki sakinleştirici bir etkisi vardı. Şamdanların üstünde titreşen mumlar, mum topaklarını andıran uzun ve erimiş İsa yüzleri, muz hevenkleri gibi asılı altın parıltılı lambalar. "Rahatsız mısınız?" Anna arkasına döndü ve Boris Gudinov'u gördü. İri yarı, simsiyah bir cübbe giymiş, göğüslük yerine uzun, bembeyaz bir sakalı olan bir Rus papazıydı. Sanki bir resimden fırlamış gibiydi. Bariton sesiyle bir kez daha tekrar etti. "İyi misiniz?" Anna kapıya doğru bir göz attı. Sonra sordu. "Kilisenizde bir kripta var mı?" Anlayamadım. Her kelimenin üzerine basa basa bir daha söyledi. "Bir kripta, cenaze törenlerinin yapıldığı bir salon." Din adamı Anna'nın isteğini anladığını sandı. Hüzünlü bir ifade takınıp ellerini cübbesinin yenine soktu. "Kimi defnediyorsunuz çocuğum?"
"Beni." Bölüm 22.
Saint-Antoine Hastanesi acil servisine girdiğinde kendisini yeni bir sınavın beklediğini anladı. Hastalığa ve deliliğe karşı vereceği zorlu bir sınav. Bekleme salonunun floresan ışıkları beyaz kara duvarlara yansıyor ve dışarıdan gelen ışığı yok ediyordu. Saat sabahın 8'i mi yoksa akşamın 11'i mi anlaşılamıyordu. İçerinin sıcaklığı da bu kapalı mekanı daha da klostrofobik hale getiriyordu.
Boğucu ve hareketsiz bu ortam, orada bekleyen insanların üzerine antiseptik kokularla yüklü kurşun bir kütle gibi iniyordu. İnsan burada kendini yaşamla ölüm arasında yer alan bir geçiş noktasındaymış gibi hissediyordu. Saatlerle ve günlerle alakası olmayan bir geçiş noktasında. Duvara tutturulmuş koltuklar hasta insanlarla doluydu. Kafası tıraşlı bir adam başını ellerinin arasına almıştı ve sürekli kaşıdığı kolundan yere sarımsı renkte bir şeyler dökülüyordu. Yanında tekerlekli sandalyeye sıkıca bağlanmış bir sokak serserisi vardı. Gırtlağından çıkan boğuk bir sesle hemşirelere küfrediyor, sigara vermesi için yalvarıyordu. Onlardan biraz uzakta yaşlı bir kadın ayakta duruyordu. Anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak soyunuyor, fil derisi gibi kırış kırış gri vücudunu sergilemekten çekinmiyordu. Kıçına bir çocuk bezi bağlanmıştı. Normal gözüken tek bir kişi vardı, pencere kenarındaki koltukta oturuyordu. Anna onu profilden görüyordu. Ama kafasını çevirdiğinde yüzünün diğer yarısının kan içinde olduğunu fark etti. Kanlar yol yol kurumuş, suratında girift bir desen oluşturmuştu. Anna, mucize kabiliğinden hayatta kalmış bir sürü insanın arasında bulunmaktan ne şaşkındı ne de ürkmüştü. Tam tersine bu sığınak göze çarpmamak için ideal bir yerdi. 4 saat önce kriptada Ortodoks papazıyla konuşmuştu. Ona kendisinin Rus asıllı olduğunu, dininin buyruklarını harfiyen yerine getirdiğini, tehlikeli bir hastalığa yakalandığını ve bu kutsal mekana gömülmek istediğini söylemişti. Papaz kuşkuyla yaklaşmış ama yine de yarım saat boyunca onu dinlemişti. Kırmızı kolluklu adamlar çevreyi ararken Anna'yı burada saklamıştı. Yeniden yukarı çıktığında yol boştu. Etrafta hiç aynasız gözükmüyordu. Yarısındaki kan pıhtılaşmıştı. Fakat dikkat çekmemek için kolunu kimonosunun içine sokmuştu. Artık sokağa çıkabilirdi. Koşar adımlarla ilerlerken Kenzo'ya ve moda çılgınlıklarına dua ediyordu. Elbisenin üzerinde bir sabahlıkla dolaşan bu kadını kimse yadırgamıyordu. 2 saat kadar yağmur altında amaçsızca dolaştı. Champ Elize'nin kalabalığında kayboldu. Düşünmemeye, bilincini kuşatan girdaba yaklaşmamaya çalışıyordu. Serbestti, hayattaydı ve bu da zaten çok şey demekti. Öğlen Concord Meydanı'ndan metroya bindi. Château de Vine yönüne giden bir nolu hattı seçmişti. Vagonun en dibinde bir yere oturmuş, kaçış planını tasarlamadan önce bir doktordan kendi durumunu doğrulatmayı kararlaştırmıştı. Zihninden bu hat üzerinde bulunan hastaneleri sıralamış ve Bastille istasyonuna çok yakın bir yerde bulunan Saint-Antoine'ı seçmişti. Şimdi yaklaşık 20 dakikadan beri hastanede bekliyordu. Büyük bir röntgen zarfı taşıyan doktoru görünce ayağa kalktı. Doktor elindeki zarfı boş bir masanın üzerine bıraktı, sonra aradığı bir şeyi bulmak için çekmeceleri karıştırmaya başladı. Anna doktorun yanında bitiverdi. ''Sizi görmem gerekiyor, hemen.'' ''Sıranızı bekleyin.'' dedi doktor. Anna'nın yüzüne bile bakmamıştı. ''Hemşireler sizi çağıracak.'' Anna adamın kolunu yakaladı. ''Lütfen, röntgen çektirmem gerekiyor.'' Doktor öfkeyle ona doğru döndü. Ama Anna'yı görünce yüzünün ifadesi değişti. Kayıt yaptırdınız mı? Hayır. Sağlık karnenizi vermediniz mi? Yanımda değil. Doktor baştan aşağıya Anna'yı süzdü. İri yarı ve çok esmerdi. Beyaz bir önlük giymişti. Ayağında mantar tabanlı sabolar vardı. Bronzlaşmış tenini, kıllı göğsünü ve altın zincirini gösteren V yakalı gömleğiyle kadın avcısı İtalyan aktörlere benziyordu. Fütursuzca Anna'yı inceledi. Dudaklarında bildik bir gülümseme vardı. Başıyla yırtılmış kimonoyu pıhtılaşmış kana işaret etti. ''Kolunuz için mi?'' ''Hayır, benim rahatsızlığım yüzümde röntgen çektirmem gerekiyor.'' Doktor kaşlarını çattı, göğüs kıllarını kaşıdı, damızlık bir aygırın sert yele kıllarına benziyordu. ''Düştünüz mü?'' Hayır, yüz nevralcim var sanırım, bilmiyorum. Ya da basit bir sinüzit ha? Doktor göz kırptı. Şu anda röntgen müsait değil. Salona ve bekleyenlere baktı. Esrarkeş, sarhoş, büyük anne, her zamanki topluluk. Derin bir iç çekti. Anna ile ilgilenerek kendine küçük bir mola vermeyi kararlaştırmış gibiydi. Kort d'Azur tarzı yayvan yayvan sırıttı ve sıcak bir ses tonuyla fısıldar gibi konuştu. Sizi scanner'dan geçireceğim hanımefendi. Panoramik yöntemle. Yırtık kolundan tuttu. Ama önce pansuman yapmak gerekiyor. Bir saat sonra Anna hastane bahçesinin kenarında taş galerinin altında bekliyordu. Doktor tetkik sonuçlarını alması için beklemesini söylemişti. Hava değişmişti. Güneş ışınları birer ok gibi sağanak yağmuru delip geçiyor, etrafa olağanüstü gümüşümsü bir aydınlık veriyordu. Anna yağmur damlalarının, yaprakların, kıpır kıpır su birikintilerinin, çakılların, ağaçların arasında oluşan küçük dereciklerin üzerindeki sıçrayışını dikkatle seyrediyordu. Bu küçük oyun beynindeki boşluğu doldurmasını, içindeki gizli paniği şimdilik bastırmasını sağlıyordu. Henüz elle tutulur bir kanıt yoktu. Sağ tarafta ayak sesleri işitti. Doktor elinde scanner klişeleriyle taş galerinin sıra kemerleri boyunca ona doğru yaklaşıyordu. Yüzündeki gülümseme yok olmuştu. Bana geçirdiğiniz kazadan söz etmeliydiniz. Anna ayağa kalktı. Kaza mı? Başınıza ne geldi, bir araba kazası mı? Anna korku ve şaşkınlıkla geri çekildi. Adam başını salladı, inanmamış bir hali vardı. Günümüzde plastik cerrahinin neler yapabildiğini biliyoruz. Sizi gördüğümde asla bunu anlayamazdım. Anna doktorun elindeki klişeleri çekip aldı. Resimde çatlamış, yeniden birleştirilmiş, üzerinde dikiş izleri bulunan bir kafatası gözüküyordu. Alnın üst kısmından ve elmacık kemiklerinden alınmış kemik parçalarının yerleri siyahtı. Burun deliklerinin çevresindeki çatlaklar burnun tamamen yeniden yapılmış olduğunu gösteriyordu. Çene kemikleriyle şakak kemiklerinin kenarlarındaki vidalar protezleri sabitlemek için olmalıydı. Anna gülümsemek istedi ama boğazından kahkahayla hıçkırık karışımı bir ses çıktı. Sonra sıra kemerlerin altında koşarak uzaklaştı. Scanner klişeleri elinde mavi bir alev gibi dalgalanıyordu.